Ayrım 7, Cehennem Kapısı, Jack Higgins, sayfa 99. 11. Bölüm. Şavas geniş yatağın yanındaki kilimin üstüne oturup teni kızarana kadar havluyla kuruladı kendini. Hemen Leary'nin verdiği giysileri giydi. Kadife pantolon, ekose yün gömlek ve kendisine çok büyük gelen dize kadar uzanan çizmeler. Çizmeleri tekrar çıkarıp ayağına bir çift çorap daha geçirdi. Giysiler kızın erkek kardeşine aitti. 18 yaşında zorunlu olarak askere alınan kardeşi, Yugoslavya sınırında neredeyse her gün gerçekleşen devriye çatışmalarının birinde ölmüştü. Babası savaşın son yılında kral taraftarı partiyle savaşırken ölmüştü. Annesinin ölümünden bu yana doğup büyüdüğü bataklıkta yaşıyor, hayatını yaban kazı avından kazanıyordu. Şavas oturma odasına tekrar girdiğinde kızın ateşin başına çömelmiş bir kancaya asılı olan geniş bir tencerenin içindekileri karıştırdığını gördü. Kız dönüp gülümsedi, alnına düşen bir tutam saçı geriye itti. Bütün ihtiyacın olan şey biraz yemek. Kız sıcak yahniyi teneke tabağa koyarken Şavas bir sandalye çekip masaya oturdu. Konuşmayla vakit kaybetmeyip hemen kaşığı alıp yemeye başladı. Tabağındakiler bitince kız tekrar doldurdu. Az sonra derin bir oh çekerek arkasına yaslandı. Londra Hilton'da daha iyisini yapamazlar. Kız bir şişe açıp bardağa renksiz bir sıvı doldurdu. Sana kahve ikram etmek isterdim ama bugünlerde kahve bulmak çok zor. Bu bizim kendimizin yaptığı bir içki. Alışık değilsen çok kuvvetli gelir ama bataklık hummasına engel olacağı garantidir. İçki Şavas'ın midesinde patlayıp vücuduna tatlı bir sıcaklık yaydı. Birkaç kez öksürdü, gözlerinden yaş geldi. Böylesi Londra Hilton'da bile bulunmaz. Kız teneke bir kutuyu dikkatle açıp ona sigara uzattı. Makedon yamalı kağıt üzerinde açıkta bulunan kaba kahverengi tütünlerdi bunlar. Ama Şavas ne yapması gerektiğini biliyordu. Ustaca sarıp kızın ateşten uzattığı yanan bir kora doğru eğildi. Kız da bir sigara yakıp keskin bir duman üfledi. ''Sen kaçakçı değilsin, bunu görebiliyorum. Denizci de değilsin, ellerin çok güzel.'' ''Yalan söyledim.'' ''İyi bir nedenin olmalı.'' Şavas bir süre kaşlarını çatarak bardağa baktı, sonra kararını verdi. ''Skutari bakiresini duydun mu?'' ''Siyah Madonna'yı mı? Duymayan var mı? Heykeli 3 ay önce kayboldu. Herkes Tiran'daki hükümetin çaldığını sanıyor.'' İnsanlar son zamanlarda tekrar kiliseye döndüler diye endişeleniyorlardı. Buene'ye onu aramaya geldim. Bataklıktaki göllerden birinde batan bir teknenin içinde olması gerekiyordu. Askerler geldiğinde arkadaşlarım ve ben onu arıyorduk. Ona Francesca Minetti'yi, Giulio Orsini'yi, Carlo'yu, Buona Esperanza'yı daha doğrusu bilmesi gerektiği kadarını anlattı. Sözlerini bitirdiğinde kız yavaşça başını öne arkaya salladı. ''Kötü bir iş. Sigurmi onların posasını çıkaracaktır. Hatta o kaçakçı arkadaşlarının bile. Kendilerine ait bir tarzları vardır ve hiç nazik değildirler. Kız için üzüldüm. Tanrı bilir ona ne yaparlar.'' ''Tamaya gitmenin bir yolu var mı acaba? Belki onlara ne olduğunu öğrenebilirim.'' Kız ciddi bir yüz ifadesiyle ona baktı. ''Bizim bir atasözümüz vardır. Yalnızca bir aptal başını kaplanın dişlerinin arasına sokar.'' ''Sahile doğru bataklığı tarayacaklardır. Bunu yapmaları mantıklı. Beni Tama'da kim arayacak?'' ''İyi bir nokta.'' Ayağa kalkıp elini şöminenin taş rafına koydu. Ateşi seyretmeye başladı. Sonra Şavas'a döndü. ''Yardım edebilecek birini tanıyorum. Rahip Shadow. Savaş sırasında tepelerdeki ünlü bir direnişçiydi. Kendi döneminde bir efsaneydi. Öyle bir adamı tutuklamak ya da vurmak nezaketsizlik olur. Yalnızca onun hayatını zorlaştırarak kendilerini tatmin ediyorlar. Her zaman hat safhada kalabalıkla elbette. Buraya geleli uzun zaman olmadı. Birkaç ay oldu. Galiba tutuklayacakları en son adam o.'' ''Ona ne olduğuna dair iyi bir tahminde bulunabilirim. Bu Rahip Shadow şu anda tam adamı. Kasabanın eteklerinde ortaçağ manastırı var. Yerel askeri karargah olarak kullanıyorlar orayı. Katolik kilisesi restorana dönüştürüldü. Ama su kenarında eski bir manastır kilisesi var. Rahip Shadow orada hizmet veriyor.'' ''Oraya ulaşmak zor mu?'' ''Buradan mı?'' diye omuz silkti kız. ''Yarım saatten fazla sürmez. Motorlu bir teknem var. Pek güvenilir değil ama seni oraya götürür.
Ödünç alabilir miyim?
Ah hayır, kız başını iki yana salladı. Nehirde bir mil bile gitmeden seni yakalarlar. Ben arka yolları biliyorum, sen bilmiyorsun. Kapıdaki muşamba ceketini alıp eski bir şapkayla birlikte Şavas'a uzattı. Hazır olduğunda hazırım.
Av tüfeğini alıp ön kapıdan çıktı, nehre doğru ilerledi. Küçük mendireye bağlı bir tekne görünmüyordu. Mendireyi geçip sık çalıların arasına girdi, suya açılan minik bir açıklığa çıktı. Kıç tarafına bir motorun bağlı olduğu altı düz bataklık salı bir ağaca bağlanmıştı. Kız motorla meşgulken Şavas halatı çözdü, motor çalışırken Şavas sazların arasından suya itip içine atladı. Liri Kupi'nin ne yaptığını bildiği kesindi. Bir noktada nehrin kumluk sığlıkların üzerinde dönüp sert uçlu kayalardan aktığı bir yere ulaştılar. Liri hafif tekneyi ustalıkla idare edip dümeni en kötü tehlikelerden kurtulmaları için tam zamanında döndürdü. Bir süre sonra Buene'den çıktılar. Geniş, durgun bir bataklığın etrafından akıp yüzlerce göl ve su yolu içinde kaybolan dar bir çaya girdiler. Sonunda büyük bir adanın korunaklı tarafında tekrar nehre girdiler. Sis bir kıyıdan ötekine büyük gri bir perde gibi asılıydı. Karşıya geçmek için adanın sığınağından çıktıklarında Şavas odun kokusunu alabiliyor, bir yerlerde havlayan köpeğin sesini duyuyordu. Sisin arasında nehrin kenarına inşa edilmiş olan ilk ev dizisi göründü. Liri sandalı yaklaştırdı, cebindeki sigara paketini çıkarıp Şavas'a fırlattı. ''Bir tane yaksan iyi olur, kendini evdeymiş gibi hissetmeye çalış.''
''Evimin buralarda hiçbir ilgisi yok.'' Şavas bir sigara yakıp arkasına yaslandı. Kasabanın karşısında belirişini seyre daldı. Bugünlerde kasabada 500'den daha az sayıda insan yaşadığını biliyordu. Yugoslavya ve Arnavutluk arasındaki soğuk savaş ısındığından beri nehir trafiği neredeyse durmuştu. Ve Buene'nin dibinde öylesine kum birikmişti ki her türlü büyüklükteki tekneler için geçilmesi olanaksız hale gelmişti. Sisin arasında manastır belirdi. Yıkılmakta olan duvarlarıyla büyük bir alana yayılmış olan orta çağ yapısı nehir kıyısından birkaç yüz metre gerideydi. Arnavutluk bayrağı rüzgarda sallanırken siyah, ikiz kafalı kartal başının oluşturduğu fona karşı kırmızı yıldız canlı bir şekilde göze çarpıyordu. Uzaklardan gelen bir borazan sesi duyuldu. Kıyı boyunca az ileride 40-50 mahkum çalışıyordu. Yeni mendireyi inşa ederlerken bazıları bellerine kadar suya girmişti. Şavas kıyıdakilerin ayak bileklerinin zincirlerle birbirlerine bağlanmış olduğunu fark etti.
''Siyasiler'' dedileri kısaca. ''Ülkenin her yerinden buraya gönderiliyorlar. Sıcak havalar çöktüğünde bataklıkta fazla yaşamıyorlar.''
Dümeni hafifçe kıyıya ve yıkılmakta olan duvarları doğruca suya inen küçük kiliseye doğru kırdı. Duvarın dibinde dar bir tünel ağzı göze çarpıyordu. Liri sandalı oraya soktu. Başüstü boşluğu yaklaşık 2 metreydi. Şavas uzanıp soğuk nemli duvarlara dokundu. Gözleri karanlığa alışınca ortalık biraz aydınlanır gibi oldu. Liri motoru kapattı. Sandal yavaşça kalın kalas bloklarından yapılmış olan iskeleye doğru kaydı. Sandal taş basamaklara sürtündü. Şavas sandalı iskele babasına bağlayıp Liri'nin inmesine yardım etti. Yukarıdan bir yerlerden ışık süzülüyordu. Liri yarı karanlıkta hafifçe gülümsedi.
''Hemen dönerim.''
O taş basamakları tırmanırken Şavas bir sigara daha yaktı. Mendireye oturup bekledi. Liri'nin dönüşü en az 15 dakika sürdü. Merdivenlerden inmeyip Şavas'ı yukarıya çağırdı. Şavas hızla yukarı çıktı. Liri geniş meşe kapıyı açıp dar geçide çıktı. Geçidin ucundaki bir diğer kapıyı da açtı. Böylece küçük kiliseye adım attılar. Ortalık loştu. Sunak taşının önündeki mumlar titreşiyor, kutsal ana ışıkta yıkanıyordu. Tütsü kokusu aşırı derecede fazlaydı. Şavas biraz başının döndüğünü hissetti. Bir kiliseye girmeyeli uzun zaman olmuştu. Annesinin kendisine hiç durmadan hatırlattığı gibi çok uzun. Koridorda ilerlerken hafifçe gülümsedi. Peder Shadow diz çökmüş dua ediyordu. Kahverengi cübbesi mum ışığında daha koyu ve ciddi görünüyordu. Gözleri kapalıydı, yüzü tamamen sakindi. sol gözünü alıp götüren eski bir kurşun yarası karakterine çok uygun görünüyordu. İnançları ve bilgisi kesinlikle güçlü bir insandı ki sonuçta önemli olan da buydu. Enver Hoca ve Adem Kapo gibi adamlar gelir gider, en sonunda Peder Şedu gibi kayaya çarparak parçalanırlardı. İstavroz çıkarıp tek bir hareketle ayağa kalktı, onlara döndü. Şavas tek gözün incelemesi altında birden kendini çok garip hissetti. Bir an için yine büyük babasının Finister'deki köyündeki küçük oğlandı. Savaştan sonra Fransa özgürlüğüne kavuşmuştu. Öfkesi dinmek bilmeyen yaşlı rahibin karşısında durmuş, ağzı kuruyarak neden ayine katılmadığını açıklamaya çalışıyordu. Peder Şedo gülümseyerek elini uzattı. ''Seninle tanıştığıma memnun oldum oğlum. Leary neden burada olduğunu söyledi.'' Şavas adamla el sıkışırken baştan aşağı rahatladığını hissetti. ''Leary yardım edebileceğinizi düşünüyor peder.'' ''Madonna'ya ne olduğuna dair bir şeyler biliyorum.'' dedi rahip. ''Benden önceki Peder Kupescu, daha sonra bataklıkta öldürülen genç bir adamın himayesine verdi onu. Peder Kupescu'nun bu hareketinin bedelini daha sonra hayatıyla ödediğini eklemeliyim.'' ''Benimle birlikte gelen genç kadın o gencin kız kardeşi.'' dedi Şavas. ''Bizi Minetti'nin teknesine getiren o oldu.'' Peder Şedu başını öne arkaya salladı. Kız ve Orsini adındaki İtalyan bu öğleden sonra Tama'ya vardı. Manastıra götürüldüler. Emin misiniz? O sırada hasta mahkumları ziyaret ediyordum. Hala sahip olduğum az sayıda ayrıcalıktan biri bu. Çalışmanıza bile izin verilmesine şaşırdım. Peder Şedu hafifçe gülümsedi. Fark etmiş olabileceğiniz gibi adım sevgili başkanımızınkiyle aynı. Bu yüzden ortalama parti üyeleri bana karşı batıl inanca dayalı bir hayranlık duyuyorlar. Üçüncü kuşaktan kuzen olmadığımdan emin olamazlar. Görüyorsunuz ya, yapabildikleri bazı şeyler var elbette. Burada harika bir kilisemiz vardı. Artık bir restoran olarak çalışıyor. Sunak taşını tezgah olarak kullanıyorlar. Enver Hoca'yı büyük zafere taşıyacak işçileri daha fazla mutlu etmek amacıyla kebap ve şaşlık tüketsinler diye orta sahına da masalar doldurdular. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar peder dedi Şavas. Rahip gülümsedi. Tesadüf o ki size yardım edebilirim Bay Şavas. Arkadaşlarınız şu anda arka taraftaki nöbetçi odasında tutuluyor. Bu oda manastırın iç duvarının içinde. Onları getiren istihbarat albayı ve Kapo adındaki üst düzey sigur bir memuru, bulabildikleri bütün yedek askerleri de yanlarına alıp telaşla buradan ayrıldılar. Beni aramak için. Belli ki öyle. Nöbetçi odasında görevli birden fazla adam olacağını sanmam. En fazla iki kişi vardır. Ama oraya nasıl gireceğiz peder diye sordu Leary. Geçmemiz gereken iki duvar ve her kapıda nöbetçiler var. ''Alttan gideceğiz tatlım. Bu manastırı inşa eden iyi rahipler her şeyi düşünmüş. Benimle gelin.'' Kiliseden çıkan yolu gösterip geçitten geri dönerek iskeleye açılan kapıya geldiler. Üzerinde bir ikonun bulunduğu çıkıntıdan bir fener alıp suyun kenarına gitti. Feneri açtığında ışığı karanlığa uzanıp alabildiğine daralan tünelin kaba duvarlarını aydınlattı. Manastırın lağım sistemi nehre boşalmak üzere buradan aşağıya iner. Hoş bir yolculuk olmayacak korkarım. Fakat sizi kimseye görünmeden içeri sokacak tek yol bu. Bana yolu gösterin. Bütün istediğim bu peder dedi Şavas. Gerisini bana bırakabilirsiniz. Şiddet düşkünü insanlara karşı şiddet kullanmamanızı tavsiye etmek saçma olur dedi rahip. Ama benim böyle bir eylem içinde bulunmamın olanaksız olduğunu anlamalısın. Bunu kabul ediyor musun? Elbette. Rahip Leary'e döndü. Sen burada mı kalıyorsun çocuğum? Kız başını iki yana salladı. İşe yarayabilirim. Lütfen peder, ne yaptığımı biliyorum. Rahip tartışma zahmetine girmedi ama cübbesinin eteklerini belindeki kemere takarak tünelin sol taraftaki koluna giden suya adım attı. Su ayak bileğinden daha yukarı çıkıyordu. Şavas onu takip ederken tavan onlara doğru alçalınca başını eğmek zorunda kaldı. İçeride çok güçlü bir koku vardı ve sudan hafif bir sis yükseliyor, yaş tavana varınca her yana dağılıyordu. Tünel karanlıkta uzadıkça su daha derinleşiyordu. Az sonra dizlerine kadar geldiğini fark ettiler. Artık koku dayanılmazdı. Mideleri bulanarak zorlukla ilerlemeye devam ettiler. Sonunda rahip bir yan geçide girdi ve 5 metre çapında bir mağarada buldular kendilerini. İğrenç suyun derinliği 90 santim kadardı ve en az yarım düzine tünele boşalıyordu. Rahip yürümeye devam edip soldan saydı. Galiba 8.'si. Tünel en fazla 120 santim yüksekliğindeydi. Şavas girişte durup Liri'ye uzandı. İyi misin? İyiyim diyerek güldü kız. Bataklık yazın buradan daha beter kokar. İki büklüm olup birkaç metre önlerinde olan pederin arkasından yürüdüler. Birkaç dakika sonra peder durdu. Bir tür ızgaradan ışık süzülüyordu içeri. Kısa tünel yüzeye doğru yükseliyordu. Eğer haklıysam nöbetçi binasının bulunduğu meydanın arkasındaki eski avluda olmalıyız. Tünel 15 metre uzunluğundaydı. Taşlar düz ve kaygan olduğu için tırmanışı zorlaştırıyordu. Rahip önden gitti, ardından Liri, en sonda Şavaz. Dar duvarların arasına sıkışıp adım adım yukarı çıkmaya başladı. Önce Liri kayıp ona doğru düştü. Ama Şavaz onu tutmayı başardı ve yola devam ettiler. Peder Şedu girişe varmıştı bile. Usta bir sanatkarın yontarak taş ızgara haline getirdiği irice bir taş parçası vardı girişte. Rahip bir omuz atınca ızgara kolayca yerinden çıktı. Rahip oradan çıkıp Liri'ye elini uzattı. Onların ardından Şavaz dışarı çıktı ve kendini yıkık dökük bir alanda buldu. Geniş bir kapı yarı çökmüş avlulara, gökyüzüne yükselen kırık dökük sütunlara, büyük çatlak taşların arasında büyüyen otlara doğru açılıyordu. ''Avlulardan geçerek meydana ulaşacaksınız.'' dedi Peder Şedu. ''Nöbetçi odası tuğla ve betondan yapılma, düz çatılı küçük bir yer.'' Hafifçe gülümsedi. ''Buradan itibaren kendi başınasınız. Sizin için yapabileceğim daha fazla bir şey yok.'' Daha önce dediğim gibi bu işte aktif bir rol oynamamalıyım. Burada bekleyeceğim. Liri'ye döndü. Benimle kalıyor musun? Kız inatla başını salladı. Yapabileceğim bir şeyler olabilir. Yardım edebilirim. Peder Şedu haklı. Sen kal dedi Şavaz. Tüfeğimi istiyorsan beni de götüreceksin. Eski avcı tüfeğinin dipçiğini okşadı. Son sözüm bu. Şavaz derin derin iç çeken rahibe baktı. Demir gibi bir iradesi var korkarım ve kızıllardan da nefret ediyor. Liri'ye döndü. Meydanın ucuna kadar gelebilirsin. Ben içeri girerken oradan bakarsın. Eğer bir şeyler ters giderse Peder Şedu'ya katılıp kaçmak için bol bol vaktin olur, tamam mı? Mahvolmuş durumdaki avlunun karşısına geçip diğer köşedeki yıkılan duvarların arasından geçti. Önündeki meydan sessizdi ve hiç hareket yoktu. Nöbetçi binası tıpkı Peder Şedur'un tarif ettiği gibi diğer taraftaki duvarın yarısına kadar gelecek şekilde inşa edilmişti. Oraya ön taraftan gelmek çok zordu. Uzakta kalan duvarda dış meydana açılan büyük çifte kapı kapalıydı. Şavaz Liri'ye döndü. ''Sen burada kal, duvarın etrafından dolaşacağım. Böylece pencere olmayan diğer taraftan içeri gireceğim. Eğer bir şey olursa buradan hızla kaçıp Peder Şedur'a dön.'' Kız itiraz etmeye kalkınca tüfeği elinden hızla çekip aldı. ''Şimdi iyi bir kız olup söyleneni yap.'' Yıkık duvarın arkasından diğer duvarla birleştiği yere kadar koşup açık alana çıktı. Yan çömelerek nöbetçi binasının yan tarafına gelene kadar koştu. Orada durduğunda terin gömleğinin vücuduna yapışmasına neden olduğunu fark etti. Tekrar öne doğru ilerledi. Tam o sırada nöbetçi binasının kapısı açıldı ve birisi dışarı çıktı. Şavaz iki adamın konuştuğunu duyabiliyordu. Bir tanesi gülerken bir kibrit yandı. Kaçacak bir yeri olmaksızın kapana sıkışmıştı. Eğer birisi binanın köşesine gidecek olsa görüleceği kesindi. Canlı genç bir ses duyuldu. ''Hey sen, evet sen, seni koca öküz, buraya gel.'' Liri Kuri elleri ceplerinde sakin bir şekilde yürüyordu. Belli ki amacı nöbetçilerin dikkatini çekmekti ve bunu mükemmel şekilde başarmıştı. Şavaz binanın yan tarafında yürümeye devam ederken iki asker Liri'ye doğru gidiyordu. Silahlı değildiler, hatta bir tanesi sanki banyo yapıyormuş gibi beline kadar çıplaktı. Şavas koşarak tüfeği kaldırdı, adamın ensesine indirdi. Asker inleyerek dönerken diğeri hızla döndü. Şavas namluyu adamın karnına dayadı. Adam iki büklüm olurken tüfeğin dipçiği kafasına ezdi. Leary kırmızı bir suratla yanına geldiğinde Şavas kapıya doğru gitmeye başlamıştı bile. Başka kimse olamaz. Olsalardı ben seslendiğimde ortaya çıkarlardı. Umarım haklısındır. Dış ofis sessizdi. Kapıdan giren rüzgarın etkisiyle masanın üstündeki kağıtlar her yere dağılmıştı. Duvardaki panoda bazı anahtarlar asılıydı. Şavas hızlı gidip iç kapıyı açtı. Yalnızca 6 hücre vardı, ilk 4'ü boştu. Giulio Orsini 5. hücredeydi. Dar yatağa uzanıp ellerini başının altına koymuştu. ''Hadi bakalım seni köfte hor'' dedi Şavas dostça. İtalyan yüzünde şaşkın bir ifadeyle doğrulup oturdu. Ayağı fırlayıp kapıya koştu. ''Paul, bütün kutsal şeyler adına, artık mucizelere mi başladın?'' ''İsteve elde et'' dedi Şavas. ''Bu sözün ne kadar doğru olduğunu bilemezsin.'' ''Francesca nerede?'' ''Yan tarafta. Geldiğimizden beri buradayız. Kapo aceleyle çıktı. Seni kovalamak içindir herhalde.'' ''Hiç şansı yok.'' Leary elinde anahtarlarla yanında duruyordu. O Orsini'yi serbest bırakırken Şavas yan hücreye geçmişti bile. Francesca öylece dikilirken beyaz yüzündeki gözleri koca deliklere benziyordu. ''Geleceğini biliyordum.'' Şavas anahtarları Leary'den alıp hücrenin kapısını açtı. Francesca doğruca kollarına koştu. Şavas onu bir süre göğsünde tuttuktan sonra kendisinden uzaklaştırdı. ''Gitmemiz gerekiyor.'' Orsini öne geçmişti bile. Leary arkasındaydı. Şavas tüfeği alıp Francesca'yı geçide doğru itti. İtalyan eşikte duraklayıp meydana baktı. ''Sessiz görünüyor.'' Siren sesi sessizliğin içinde fiziksel bir darbe gibi yükselip bütün duyularını dondurdu. Şavas hızla dönüp bakınca Francesca'nın odanın karşısında olduğunu gördü. Duvardaki küçük metal kutuyu açmış, baş parmağıyla kırmızı düğmeye basıyordu. Şavas kızı o kadar sert bir şekilde çekti ki geriye sendeleyip masaya çarptı. ''Ne halt ediyorsun sen?'' Francesca karşılık olarak yüzüne tükürüp sol yanağına bir şamar indirdi. Şavas bir refleks olarak kızın yüzüne bir yumruk indirdi. Francesca yere düştü. Kız yerde hafifçe inlerken Orsini Şavas'ı kolundan tutup çekti. ''Tanrı aşkına neler oluyor?'' Meydanın karşısından bir el ateş edildi. Kapının direği parçalanırken Orsini eğilip Leary'yi de aşağıya çekti. Şavas camdan dışarı baktı ve büyük kapıların üstündeki duvarda bir hareket gördü. Bir el daha ateş edildikten sonra makineli tüfeğin takırtısı başladı. Bir dizi mermi havaya bir toz bulutu kaldırdı. Şavas camı av tüfeğinin dipçiğiyle kırıp hızla nişan alarak ateş etti. Belli belirsiz bir çığlık duyuldu ve asker elinde tüfeğiyle siper duvarından düştü. Meydanda yatan iki askerden biri yüzünde bir şaşkınlık ifadesiyle dizlerinin üstünde doğruldu. Şavas onu başından vurup diğer askerler onun bulunduğu pencereye odaklanırken başını eğdi. Kapıya gidip Orsini ve Leary'nin yanında durdu. ''Orada yarım düzine kadar asker olmalı. Daha fazlası da yoldadır. Gidip ateşi üzerime çekeceğim. Böylece senin ve Leary'nin bir şansı olabilir. O yolu biliyor. Onun dediğini yap yeter.'' Orsini itiraz etmek için ağzını açtı ama Şavas meydana doğru koşmaya başlamıştı bile. Vurduğu nöbetçinin yanına çöküp nişan aldı ve duvardaki adamlara ateş etmeye başladı. Arkasında Orsini ve Leary nöbetçi binasından çıkıp koşmaya başladı. Tam o sırada meydanın uzak tarafındaki duvarda bulunan geniş kapılar savrularak açıldı. Bir motor sesi duyuldu ve bir cip toz bulutu arasında içeri girdi. Cipin arkasına hafif bir makineli tüfek yerleştirilmişti. Albay Taşko makineliği çevirdi. Mermiler Orsini ve Leary'nin yanındaki tozları havaya kaldırarak durmalarına neden oldu. Ellerini havaya kaldırdılar. Yüreğinin donduğunu sanan Şavas bir grup askerin kapıdan girdiğini gördü. O sırada cip fren yaptı. Francesca sendeleyerek yanından geçip cipe doğru koştu. Şavas ayağı fırlayıp bir yandan koşarken bir yandan av tüfeğini ateşledi. İlk kurşun Francesca'nın 30 santim kadar yanındaki toprağı havalandırdı. Tam o sırada bir şey sol kolunu yumruklayıp onu olduğu yerde çevirdi, tüfek elinden fırladı. Kolunu sıkıca kavrayarak bir hayvan gibi çömeldi. Parmaklarının arasından kan sızıyordu. O sırada meydana gelen ani sessizlikte yerdeki tozları ezen botların sesini duydu. Başını kaldırdığında Adem Kapo küçük ağzında bir gülümsemeyle kendisine bakıyordu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 112.